Ayrım 130, sayfa 509. Nihayet İzmir. İzmir'in içinde emniyet ve intizamın yerleşebilmesi için karargahın birkaç gün lifte kalması gerekiyordu. Zaten İzmir tamamen kurtarılmış bile değildi. Güneyde ve kuzeyde hala Yunan birlikleri vardı. İzmir henüz tekinsizdi. Sokaklar, kordon boyu, rıhtımlar, hınca hınç insan kaynaşıyordu. Türkler, Rumlar, askerler, esirler ve hatta daha esir edilmemiş, ne yapacaklarını şaşırıp sağa sola seyirten, solgun, bitkin Yunan kaçakları. Deniz üstündeki kayıklarda, şatlarda, vasıtalarda gene insanlar kaynaşıyordu. Anadolu Rumlarının ruhi dengelerini kaybetmiş olan erkek, çoluk, çocuk, genç ihtiyar, binlerce ve binlerce kalıntıları artık köklerinden kopmuşlardı. Kendilerini bir gemiye atabilmek, bir vapura sokulmak için yığın yığın, salkım salkım, üst üste ne bulurlarsa ona binmek, ona sığışmak için birbirlerini çiğniyorlardı. Fakat limanda onları taşıyacak gemiler de pek yoktu. Gerçi körfez harp gemileriyle doluydu. İngiliz zırhlıları, Fransız zırhlıları, İtalyan kruvazörleri, torpidolar, korvetler. Fakat ne var ki bunların teknelerine, zincirlerine, merdivenlerine sarılan Rumları, bu eski müttefikler, sopalar, süngüler, tekmelerle denize itiyorlardı. Hele Yunanlılar İzmir'e çıkarlarken onların üstlerine kanat geren, onları koruyan, İzmir'e, Dikili'ye, Ayvalık'a, Bandırma'ya çıkışlarını kolaylaştıran İngiliz harp gemilerini şimdi hiçbir Rum, hiçbir Yunan askeri yanaştırılmıyordu. Çok açıklarda, Uzuncaada arkalarında üstlenmiş Yunan harp gemileri ise şehre yaklaşamıyorlardı. Adalardan sokulan bazı küçük Yunan yolcu ve yük gemileriyle İzmirli Rum kayıkçılara gelince, onlar o sıralarda kendi ırktaşlarını, kendi dindaşlarını, kendi hemşerilerini soymakla meşguldüler. Her kayıkta, her gemide bir karış yer, bir avuç altın pahasınaydı. İzmir'de Mustafa Kemal'e evvela karşı yakada bir köşk hazırladılar. Fakat İzmir'in içi henüz karışıktı. Onun için karargahın o İzmir'e girmeden belki de birkaç gün şehir dışında, mesela Nif'te kalmasını uygun görmüşlerdi. Ama öyle olmadı. 9-10 Eylül gecesini Nif'te geçiren Gazi 10 Eylül günü İzmir'deydi. Karargah Bornova'da yerleşti. Kendi arkadaşları ise doğru hükümet konağına indiler. Ordu mensupları, İzmir'in ileri gelenleri onu karşılarında görünce biraz da şaşırdılar. Onu henüz beklemiyorlardı. Haber çabucak yayıldı. Yabancı konsoloslar, ecnebi şahsiyetler yeni elbiselerini giyerek onu orada saygılarla selamladılar. Ona hararetli tebriklerini sundular. Aynı gün İzmirliler ona ilk ziyaretlerini orada tertiplediler. Hükümet konağının üst kat salonunda bütün sofayı kaplayacak kadar bir sofra hazırlandı. Mini mini ipek bayraklarla, çiçekten çelenklerle, renk renk bahçe öbekleri gibi donatılıp, üzerlerindeki mine parıltılı, kayık tabaklara konmuş yemeklerle baştan başa süslü bir sofra. Hükümet meydanı ise hınca hınç dolmuştu. Alkışlar, yaşasın sesleri göklere yükseliyordu. Erkek kadın, çoluk çocuk, binlerce İzmirli, hatta henüz kaçamayan Rumlarla sığınacak bir yer bulamayıp silahını süngülerine atan, derme çatma kıyafetler içinde nice Yunanlı, bu kalabalığın içinde kaynaşarak, bu kalabalığın havasına uyarak bağırışıp duruyorlardı. O daha İzmir'e girer girmez sivilleşmiş gibiydi. Etrafını saranlarla, kendini karşılayanlarla, el öpenler, ağlayanlar, tebrik edenler, yerli yabancı herkesle gurursuz, iddiasız kaynaşmış gibiydi. Fakat güller, çiçekler, süsler, tertipler tamamlanıp da tam sofraya buyur edilecekleri anda birden silahlar patladı. Makineli tüfeklerin zincirleme çatırtıları havayı sardı. Toplar gürledi. Sesler o kadar yakından geliyordu ki muharebe ya İzmir'in kenarlarında ya da belki kenar mahallelerin içindeydi. Birden her şey karıştı. Hükümet meydanı karışmaya başladı. Hükümet konağının içinde koşuşmalar, dağılmalar oldu. Paşalar bir odaya kapandılar. Yaverler, subaylar, emirerleri durmadan gidip geliyorlardı. Ne oluyordu? İşte bunu bilen yoktu. Top tüfek sesleri gittikçe yoğunlaşıyordu. Öyle anlaşılıyordu ki çarpışma daha da yakınlara yayılmaktadır. Onların odasından hiçbir ses, hiçbir haber sızmıyordu. Yaverler, kurmaylar ve bizzat kendileri orada kim bilir nasıl buhranlı bir düğümü çözmek, bir çıkış yolu aramakla meşguldüler. Gazi yalnız bir aralık odanın kapısında göründü. Yüzü donuk, sert ve gergindi. Salondaki yerli, hatta yabancı insanların niçin hala orada durduklarını, niçin aşağıya indiklerini hiddetle sordu. Hatta en yakınlarını azarladı ve hemen odaya döndü, kapandı. Ruşen Eşref o andaki havayı bütün soğukluğuyla yaşamıştır. Çünkü asıl azarlanan kendisidir. Halbuki o orada onun emriyle ve gelen yabancıların huzure kabullerini düzenlemek için bulunmaktadır. Aradan 2 saatten fazla bir zaman hep bu silah top sesleri, hep bu gergin hatta korkulu hava içinde geçer. Her dakika 1 yıl kadar uzundur. Fakat bir süre sonra top sesleri kesilir, silah sesleri azalır, söner. Ama ortalığa hala sırlı, korkulu bir hava hakimdir. Nitekim bu defa açılan kapıda görünen bir yaver Ruşen'e işaret eder. Gazi onu çağırmaktadır. Ruşen birden her zamanki haline dönen sevimli, güler yüzlü insanla karşılaşır. Bu insanla biraz önceki hiddetli kumandan arasında hiçbir benzerlik kalmamıştır. Kalbini kanatan azarlanışa rağmen gene orada, onun tayin ettiği vazifenin başında, ondan emir bekleyen Ruşen Eşref Ünaydın'ın koluna yapışır. Hepsi çevrilip tutuldu, mesele kalmamıştır. Bunlar meğer bizim İbrahim'in önünden kaçanlarmış. Sonra yayvan bir Rumeli aksanı ve hoş bir gülümseyişle ekler. Bilesin meseleyi yani, onlar bilmeden bizi bastırabilirlerdi. Biraz önceki hırçınlığının sebebi artık anlaşılmıştı. Menderes, Torbalı istikametlerinden gelip, arkalarından Çolak İbrahim Bey süvarileri tarafından kovalanan 3000 kişilik bir düşman kolu, İzmir'e Türklerin girdiklerinden habersiz, şehri sığınırlarken, şehre giren Türk kuvvetleriyle karşılaşmışlardı. Birden patlayan çarpışma buydu ve çatışma bu Yunan kuvvetlerinin silahlarını terk ederek esirlikleriyle biter. Fakat artık yemekler soğumuştu. Sofra mahzun, güller perişandı.